Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 Behmen 1399, Hicri Kameri 18 Cemadiyusani 1442 ve miladi 1 Şubat 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile İslam İnkılabı'nın 42. Zaferiye dönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı Zaferiye dönümü, İran'ı gezelim görelim ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine üyeleri rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret ederek imamın ülküleriyle biat tazeledi. Genelkurmay Başkanı Bakri, İran Silahlı Kuvvetlerinin birliği yoğunlaşmıştır dedi. Dışişleri Bakanlık Sözcüsü, Tahran Washington ile ikili müzakere yapmayacak dedi. İran'da koronayı yenen vatandaş sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Amerika, Türkiye'siz Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na resmi başvuruda bulundu. Ve Hizbullah, Siyonist rejim İsrail'in İHA'sını ele geçirdi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret ederek imamın ülküleriyle biat tazelediler. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz. Affedersiniz, haberlere devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh türbesini ziyaret ederken yaptığı konuşmada İmam Hümeyni 12 Behmen gününde yaptığı konuşmada İmam Hümeyni 12 Behmen gününde İran'ın sosyal sermayesini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. İslam İnkılabı'nın 42. Zaferiye dönümü arifesinde İmam Hümeyni'nin külliyesini kabine üyeleriyle birlikte ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, dünyada gerçekleşen inkılaplarda ve hareketlerde genellikle liderler, siyasi partilerin lideri veya askeri komutanı olduğunu belirterek şöyle dedi. İmam Hümeyni ise esas gücü halkta görüyordu ve halkı da inkılap için belirlediği yolu izlemeleri konusunda aydınlatmaya ve ikna etmeye çalışırdı. Ruhani İran'da yaptırımların ve koronavirüs salgını yüzünden yaşanan sorunları işaretle hükümet halkın işbirliği ile yaptırımları etkisiz hale getirdiğini ve koronavirüs salgını ile mücadelede de başarılı olduklarını kaydetti. İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf de bugün İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yiğidür Marifesi'nde Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte İran-İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni Külliyesi'ni ziyaret ederek imamın ülküleriyle ahit tazeledi. Galibaf törende yaptığı konuşmada İmam Hümeyni, menhus Pehlevi rejimi, küresel istikbar ve zorbaların haddini aşan taleplerine karşı direnerek İslam'ı ve Müslümanların izzetini yeniden ihya ettiğini vurguladı. Galibaf şöyle devam etti. İmam Hümeyni bir hakikatti ve günümüz dünyasında bize gerçek bir yaşama uzanan somut bir yol gösterdi. Bundan 42 yıl önce 1 Şubat 1979'a denk gelen Hicri Şems'i 12 Behman 1357'de İran-İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl süren sürgünün ardından İslam-İran topraklarına geri döndü ve İran milleti tarafından büyük bir coşku ile karşılandı ve 10 gün sonra da İslam İnkılabı zafere ulaştı.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin günümüzde sahip olduğu birliğinin daha da takviye edildiğini bildirdi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri bugün Şehit General Kasım Süleymani'nin Kerman kentindeki mezarının başında Fatiha okuyarak şehidi rahmetle andı. Komutan Bakri bugün ayrıca Şehit Süleymani Mektebi isimli bir seminerde yaptığı konuşmada İran milletinin kutsal savunmanın değer ve ülkelerine yönelik iradesinin gevşemediğini işaretli, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücüyle saldırganlar karşısında duracağını kaydetti. Tümgeneral Bakri, Kor General Şehit Süleymani'nin kutsal savunma döneminde muhtelif operasyonlardaki rolünü işaretli, bu büyük şehidin kutsal savunma dönemi ve Suriye ve Irak'ta IŞİD gibi tekfirci teröristlerle mücadelede emsalsiz rol ifa ettiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı sözlerinin devamında Amerika'da yönetim değişikliğinin bu ülkenin İran milletine karşı düşmanlığında bir değişikliğe yol açmayacağına temasla Komutan Süleymani suikastinin azmettiricileri ve faillerinin cezalandırılacağını vurguladı.
İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade Tahran'ın Amerika ile müzakere yapmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında İran'ın Amerika'nın tüm yaptırımlarının iptali ile ilgili girişimini beklediğini işaretle Amerika'nın yükümlülüklerine dönmesi gerektiğini, böyle olması halinde nükleer anlaşma ortak komisyonu çerçevesinde müzakere yapabileceğini söyledi. Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri uyarınca İran'ın stratejik sabrı ve yükümlülüklerinin bu uluslararası anlaşmanın sürmesine yol açtığını belirten Hatipzade, Amerika'nın artması gereken ilk adımın yaptırımları etkin biçimde kaldırması ve 2231 sayılı kararnameye tam şekilde dönmesi olduğunu söyledi. Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında önemli konulara değindi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Sözcü, Dışişleri Bakanı Zarif'in son günlerde gerçekleştirdiği bölge ziyaretine ilişkin Zarif'in Türkiye, Rusya ve Güney Kafkasya ziyaretinin çok başarılı geçtiğini dile getirerek, bu gezi Sayın Zarif'in Dışişleri Bakanlığında görev yaptığı dönemdeki en önemli ve başarılı bölgesel ziyaretlerden biriydi. Dışişleri Bakanı Zarif'in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölgesel işbirliği, kalıcı istikrar, ekonomik konular, 3+3 işbirliği formatının hayata geçirilmesi konusu ve diğer meseleler ele alındı dedi. Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyaretiyle ilgili Hatipzade, Tahran-Ankara ilişkileri gayet iyi ve Dışişleri Bakanı'nın ziyareti de çok verimliydi. Türkiye'de yapılan görüşmelerde Kafkasya ile ilgili konular masaya yatırıldı açıklamasını yaptı. Hatipzade, Taliban heyetinin Tahran ziyareti hakkında, Taliban, Afganistan gerçekliğinin bir parçasıdır. Bazı ülkelerde bu gruba ait ofis bulunmaktadır ve Afgan hükümetiyle de doğrudan görüşmeler yapıyorlar. Taliban heyetinin Tahran ziyareti, Kabil hükümetinin bilgisi dahilinde ve Afgan hükümetiyle bu grup arasında devam eden görüşmeler çerçevesinde yapılmıştır. Biz Afganlar arası diyaloğu desteklediğimizi her zaman dile getirdik ifadelerinde bulundu. Amerika'nın nükleer anlaşmaya olası geri dönüşüne dair ise Hatipzade şunları kaydetti. Yeni Amerika yönetiminin Trump'ın İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Bu eylem pratik olarak yapılmalı. Milletimizin varlıkları ülkeye iade edilmeli ve petrolümüzü satabilmek için engeller kaldırılmalı. Amerika nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını da çiğnemiştir. Onlar nükleer anlaşmadan bir imza ile çekildiler fakat bir imza ile ona geri dönemezler. Said Hatipzade İran'ın nükleer anlaşma konusunda Amerika ile baş başa görüşmeler yapmayacağını belirterek herhangi bir görüşmenin nükleer anlaşma ortak komisyonu çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Myanmar'daki darbeyle ilgili olarak Hatipzade bu darbe gece yarısında meydana gelmiştir. Myanmar'da elçiliğimiz bulunmuyor ve bilgi kanalları da kapanmış durumda. Bu ülkedeki azınlıkların durumuna ilişkin ciddi endişelerimiz var değerlendirmesinde bulundu. İran-Suudi Arabistan ilişkileri konusunda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'nı durdurması halinde İran'ın diyaloğa girmeye hazır olduğunu belirtti. Siyonist rejimin tehditleriyle ilgili yöneltilen bir soruya Hatipzade, İsrail her zaman güçsüz olduğunda ve rezil bir duruma düştüğünde sözde tehdit savuruyor. Onlar kendi sınırlarına dikkat etmeleri gerektiğini bizden çok iyi biliyorlar. Biz tehdit diliyle konuşmuyoruz. Fakat herhangi bir tehdide yanıt vermeye hazırız ve bunu yaptık cevabını verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken bugün yaptığı açıklamada İran'ın birkaç ay ve hatta birkaç hafta zarfında nükleer silah üretimi için gereken materyale ulaşabileceğini ileri sürdü. Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı göreve başlamadan sonra verdiği ilk televizyon mülakatında bu ülkenin dış politikası hakkında konuştu. Blinken, İran'ın nükleer faaliyeti hakkında bulunduğu iddiada Tahran, nükleer silahın yapımı için gereken materyale aylar içinde ulaşabilir. Ancak nükleer anlaşmadaki kısıtlamaları kaldırmaya devam ederse bu olay birkaç hafta içinde yaşanabilir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti defalarca nükleer programının barışçıl olduğuna vurgu yaparken Blinken bu iddiada bulunuyor. Blinken ayrıca Amerika'nın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya dönmek istiyor. Tabii İran da aynısını yapar ve ardından kendi müttefikleri ve ortakları ile başka meseleleri de kapsayacak şekilde daha uzun vadeli ve sağlam anlaşmaya varmak için işbirliği yaparsa ifadelerini kullandı. Amerikalı yetkili NBC News demecinin de devamında İran'daki tutuklu Amerikalıların serbest bırakılmasını isterken onların kendi evlerine dönmesinden emin olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında Suudi Arabistan ile münasebetlere değinirken Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile münasebetlere gözden geçirmekte olduğunu kaydetti. Blinken, Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi cinayetini Amerika'da yaşayan bir kişi ve bir gazeteciye yönelik şiddet eylemi olarak niteledi.
Rusya'nın Avrupa Birliği temsilcisi Vladimir Chizhov, Avrupa Birliği'nin Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesini umduğunu vurguladı. Rusya'nın Avrupa Birliği temsilcisi Büyükelçi Chizhov, RIA Novosti'ye verdiği açıklamada Amerika'nın eski başkanı Donald Trump döneminde Washington'un Paris İklim Anlaşması, Dünya Sağlık Örgütü Anlaşması ve nükleer anlaşmadan çekildiğini işaretle Amerika'nın bir kez daha uluslararası yükümlülüklere dönmesini temenni ettiklerini kaydetti. Öte yandan Avrupa Birliği yetkilileri, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile nükleer anlaşmayı görüştüğünü duyurdular. Amerika Başkanı Joe Biden daha önce başkan olması halinde nükleer anlaşmaya döneceği sözünü vermişti.
Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugüne kadar İran'da 1.424.596 kişinin koronavirüsü yakalandığını, 1.216.305 kişinin ise iyileştiğini belirtti. Sözcüleri son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 58.038'e yükseldiğini, 1.216.305 kişinin ise iyileştiğini ifade ederken, vakalardan 3.896'sının kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüs ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1.216.305 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Dari ülkede şimdiye dek 9.340.259 koronavirüs tanı testi gerçekleştirildi diye ekledi. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti. Dünya üzerinde de korona vaka sayısı 103 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.239.000'i geçerken yaklaşık 75 milyon korona hastası da iyiliğine kavuştu.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu İRIB'in Asya Pasifik Yayın Birliği Haber Festivali Asya Vision'e gönderdiği eserler ödüle layık görüldü. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Asya Pasifik Yayın Birliği ABU'nun haber bölümü Asya Vision'e yaklaşık 1000 haber raporu gönderildi. ABU jürileri tarafından 100 eser üstün başarılı eser olarak seçildi. İran Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından gönderilen son dakika haberi ve haber yorum ve de görüntülü haber eserleri en iyi ödüllere aday gösterildi. ABU Haber Festivali bugün online olarak düzenlendi.
İran Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın serbest bıraktığı 15 İranlı denizci ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan vilayetine bağlı Kenarek ilçesine giriş yaptı. Dışişleri Bakanı Çabahar Bölgesi Temsilcisi Hamid Reza Tusi bu bağlamda yaptığı açıklamada Hindistan'ın serbest bıraktığı 15 İranlı denizci İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan vilayetine bağlı Kenarek ilçesine giriş yaparak İslami vatanın topraklarına ayak bastıklarını duyurdu. 15 İranlı denizci yaklaşık 1,5 sene önce teknelerinden Hindistan'ın karasularına girdiği için bu ülkenin sahil güvenlik güçlerince tutuklanmıştı.
Tahran Radyosu'nun akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. İzmir'de saat 8 ile 9.30 arasında deprem silsilesi yaşandı. 8.03'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,1 olan 4 deprem daha meydana geldi. Saat 11.35'te ise 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 8.03'te 4,1 ve saat 8.46'da 5,1 büyüklüğünde, saat 8.47'de 4,8 büyüklüğünde, saat 9'da 4,7 büyüklüğünde ve saat 9.34'te de 4,2 büyüklüğünde 5 deprem oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Myanmar'daki darbe ile ilgili derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Myanmar'da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni parlamentonun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik konumların da önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır ifadesine yer verildi. Gözaltına alındı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çağrısı yapılan açıklamada bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohingya Müslümanlarının durumu daha da kötüleştirilmemesinin temenni edildiğinin altı çizildi.
Amerika Doğu Akdeniz'deki gaz piyasasını düzenlemek için kurulan ve Türkiye'nin dışlandığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na resmi katılım başvurusunda bulundu. Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri tarafından daimi gözlemci olması için davet edilen Amerika resmi katılım başvurusunu yaptı. Doğu Akdeniz Gaz Forumu geçen yıl 22 Eylül tarihinde 6 ülkenin tüzüğü imzalamasıyla birlikte resmi nitelik kazanmıştı. Ardından tüzük imzacı ülkelerin parlamentolarında gündeme alınmaya başlandı. Aydınlık Gazetesi'nden Tevfik Kada'nın haberine göre Doğu Akdeniz Gaz Forumu tüzüğü Eylül 2020'de Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, İtalya ve Ürdün tarafından imzalanmış, toplantıya katılmayan Filistin ise metne imza koymamıştı.
Lübnan basını işgal rejimi İsrail'e ait olan bir İHA'nın Lübnan Hizbullah güçleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. El Meyaden televizyonunun haberine göre bugün sabah saatlerinde Lübnan'ın hava sahasına giren işgal rejimi İsrail'e ait bir İHA, Lübnan'ın güneyindeki Belida bölgesinde İslami direniş güçlerince ele geçirildi. Haberde işgal rejimine ait söz konusu İHA'nın Lübnan direniş güçlerinin elinde olduğu bildiriliyor.
Siyonist basın, işgal rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Bahreyn ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu. Netanyahu'nun işgal rejimiyle normalleşme anlaşması imzalayan Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti hakkında çelişkili haberler yayınlayan Siyonist basının yeni haberinde Netanyahu'nun Manama'ya gitmeyeceğini ve ancak Abu Dhabi Veliaht ile sadece 3 saatliğine bir görüşme yapacağı aktarıldı. Siyonist rejim haber kaynakları korna krizinin sürmesi ve Ben-Gurion Havalimanı'nın kapanma süresinin uzatılmasının Netanyahu'nun ziyaret ajandasının değişmesine yol açtığını ileri sürdüler.
Nineve Polis Komutanlığı terör örgütü IŞİD'in katrettiği 400 kişinin cenazesinin içinde yer aldığı 400 kişilik bir toplu mezarın bulunduğunu duyurdu. Irak Sumriye News Haber sitesi Nineve Polisi'nden naklen verdiği haberde terör örgütü IŞİD tarafından öldürülen 400 kurbanın cesedine Nineve vilayetinin batısında yer alan Telafer ilçesine bağlı Hemidat köyünde bulunduğunu, son aylarda Musul'da iki toplu mezarın daha bulunduğunu aktardı.
Suriye haber kaynakları Amerikan terörist ordusuna ait silah ve lojistik destek taşıyan askeri konvoyun Suriye'nin Deir ez-Zor vilayetinin kuzeydoğusundaki Conoco petrol sahasına giriş yaptığını duyurdu. Sana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre silah ve lojistik destek taşıyan Amerikan askeri konvoyu bugün Conoco isimli petrol sahasına giriş yaptı.
Ve Kremlin sözcüsü Amerika'nın Rusya'daki müdahaleci eylemlerinin sert şekilde kınadı. Rusya Kremlin Sarayı sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada Amerika'nın Rusya'da son sıralarda düzenlenen yasa dışı protesto eylemlerine, müdahalelerine eleştirerek sözleri düzenleyenlerle görüşme imkanının olmadığını kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na mektubu konusunda. Amerika 8 Mayıs 2018 tarihinde Berjam nükleer anlaşmadan tek taraflı ve hiçbir gerekçe göstermeksizin geri çekilerek nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımları ve daha fazlasını uygulayarak İran'a karşı yeni yaftalar ve sahte suçlamalarla yeni bir yıprat yaptırım savaşı başlattı. Amerika kendi kararına hiçbir yasal açıklaması olmazken diğer ülkelere de İran'a yaptırım uygulamak için baskı uygulamaya başladı. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmanın korunması için kendi sorumluluklarına bağlı kaldı ve bu süreç Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ard ardına 15 raporunda da onaylandı. Fakat bir yıl süren stratejik sabrın ardından İran'da Avrupa'nın Berjam Anlaşması'ndaki sorumluluklarına bağlı kalmamasına tepki olarak bizzat Berjam'ın 26 ve 36. maddeleri uyarınca yine ajansın denetimi altında gönüllü olarak üstlendiği sorumluluklarının bazı bölümlerini askıya aldı. Bu bağlamda İslami Şura Meclisi'nde de onaylanan İran'ın stratejik eylemi mantıklı bir girişim görünüyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, yaptırımların iptaline ilişkin stratejik eylem yasasının onaylanma nedenlerini açıklama amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve ajans üyelerine mektup gönderildiğini, ayrıca mektubun ajansın belgesi olarak da kaydedildiğini belirtti. İran'ın ajans temsilcisi gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika'nın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımları geri getirmesi, muhtelif bahanelerle yeni yaptırımlar uygulaması, yenilgiye uğramış sözde azami baskı politikasına uymayan özel firmalar ve diğer ülkelere yönelik baskı yapmasının bu mektubun önemli gündem maddelerini teşkil ettiğini belirtti. Mercimlikler Anlaşması çok taraflı bir anlaşma olarak 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olarak da kaydedilmiştir. Fakat Amerika bu anlaşmadan çekilirken Avrupa'da mercimdeki sorumluluklarını gerçekleştirmeye bağlamında aciz kaldı. Fakat Tahran, Amerika'nın Bercam Anlaşması'nı ayaklar altına almasına rağmen kendi taahhütlerine bağlı kalarak önceden öngörülen telafi edici önlemler aldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei son günlerde Hicri Şemsi 19'de 1356 Kum halkı ayaklanması yıl dönümünde yaptığı konuşmada Bercam Nükleer Anlaşma'ya işaretle şöyle dedi. İslam Cumhuriyeti Amerika'nın Bercam'a geri dönmesi için hiç acelesi veya ısrarı yoktur. Bizim mantıklı taleplerimiz yaptırımların kaldırılması ve halkın gasp edilen haklarının geri verilmesidir ki bu da Amerika ve onu izleyen Avrupalıların görevidir. İslam İnkılabı rehberi meclis ve hükümetin Bercam sorumluluklarını azaltma girişimlerini de tamamen mantıklı ve akıllıca olduğunu işaretle sözlerini şöyle sürdürdü. Karşı taraf tüm sorumluluklarına kayıtsız kalmışken, İslam Cumhuriyeti'nin tüm taahhütlerini yerine getirmesi anlamsızdır. Eğer onlar kendi sorumluluklarına geri dönerse biz de döneriz. Nitekim benim de Bercam'ın başından beri söylediğim gibi girişimler karşılıklı ve onların çalışma ve taahhütlerine karşı bizim çalışma ve taahhüdümüz şeklinde olmalı. Tabii ki bu işin başında yapılmadı fakat şimdi yapılmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na mektubu aslında İran'ın Bercam konusundaki mantıklı tutumudur. Bu yüzden eğer Amerika ve Avrupa tarafları Bercam'ın korunması ve ihya edilmesi için herhangi bir istekte varsa geri dönüş yolu kapalı değildir. Bu sadece onların irade ve hüsnü niyetine bağlıdır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu'nun dış siyasete, İran'da muhalefetine odaklanması ve protestoların devam etmesi etrafında. İşgal edilen Filistin topraklarında yaşayanlar sürekli devam eden gösterilerin 32. haftasında da Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'yu protesto ettiler. İşgal edilen Filistin topraklarında protesto gösterileri Mayıs 2020'den itibaren başladı. İlk gösterilerin temeli Netanyahu'nun mali yolsuzlukları ve halkın koalisyon kabinesinin de kurulmasından duydukları memnuniyetsizliktir. Netanyahu'nun 4 suç dosyası bulunuyor. 1000 numaralı suç dosyasında Netanyahu eşi Sara ile birlikte 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından hediye adı altında 283 bin dolar değerinde puro, pahalı alkollü içecekler, mücevher ve uçak bileti almakla suçlanırken 2000 numaralı dosyada ise Yediyot Aharonot gazetesi sahibi Arnon Moses ile birlikte Yediyot Aharonot gazetesi rakibi olan İsrail Yom gazetesine baskı uygulamak ve kendisinden yana haberler aktarmaya çalışmakla suçlanıyor. O 3000 numaralı dosyada ise rüşvet karşılığında Almanya'dan denizaltı satın almak ve 4000 numaralı dosyada ise telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovich'in sahibi olduğu Bezeg Medya şirketine ait Vala News adlı internet sitesinde ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor. Netanyahu hükümet yapısındaki nüfuzunu suistimal ederek defalarca söz konusu dosyaların incelenmesini engellemeye çalıştı ve bu bağlamda bir nebze başarılı olmuştur. Buna rağmen işgal edilen topraklarda yaşayanlar ise haftalık olan sürekli düzenledikleri gösteriler ile Netanyahu'nun yargı sistemindeki sabotajlarını protesto ediyorlar. Hatta başbakanın bu bağlamda korona salgınını bir bahane olarak kullandığını belirtiyorlar. Netanyahu ve halihazırda savaş bakanı olan Mavi Beyaz Parti Başkanı Gantz'ın oluşturduğu koalisyon kabinesi gösterilerin düzenlenmesi için bir diğer sebebidir. Parlamento dördüncü kez feshedildi ve dördüncü seçimlerin gelecek Mart ayında düzenlenmesi kararlaştırıldı. Buna rağmen halk Netanyahu'nun görevden istifa ederek seçimlere ve gelecek iktidar yapısında da yer almasını istemiyorlar. Korona salgını ve Netanyahu kabinesinin virüs ile mücadelede beceriksizliği, ayrıca işgal topraklarındaki genel karantinalarda halkın ekonomik sorunları ve mevcut kabine ile ilgili memnuniyetsizliklerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu yüzden işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayanlar ise Benjamin Netanyahu'ya karşı gösterilerine devam ederken onun iktidardan uzaklaşmasının altını çiziyorlar. Fakat Netanyahu da siyasete yoğunlaşarak iç arenada protestocuların taleplerine dikkate almamaya devam ediyor. Amerika'da Joe Biden'in göreve gelmesinden rahatsız olan Netanyahu ve bazı kabine üyeleri yeni kabineyi eski başkan Donald Trump'ın Bercon nükleer anlaşma ile ilgili tutumunu izlemeye, ikna etmeye çalışıyorlar. Bu bağlamdan Benjamin Netanyahu, Amerikan Başkanı Joe Biden'e 2015 yılı Bercon nükleer anlaşmaya geri dönmemesi için uyarıda bulunmuştur. Buna ilaveten Netanyahu kabinesindeki bazı bakanlar da savaş borazanı çalarak iş arenadaki sayısız sorunlar yerine İran'a karşı tehditler savurmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Aviv Kohai yaptığı açıklamada operasyonlarını güncelleştirmeye ve yükseltmeye başladıklarını, böylece İran nükleer tesislerine saldırı kararı alınca gerektiği hazırlıkta da olmaya çalıştıklarını ifade etti. Kohai ayrıca uluslararası toplumun düzeltilmesi halinde bile İran'a 2015 yılının nükleer anlaşmaya geri dönmelerinin yanlış bir karar olacağını da sözlerine ekledi. Amerika hükümetine baskı uygulamak ve İran'a karşı tehdit oluşturmak Netanyahu kabinesinin önceliklerinden olsa bile işgal edilen topraklarda kamuoyunu saptırmayı da devam ediyorlar. Fakat bu konu Netanyahu'ya karşı baskıların azalması ve protestoların durmasına sebep olmayacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biranci terrorismina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Büyük İran milleti 42 yıl önce aydın bir gelecek umudu ve sağlam bir azim ve irade ile hiçbir güce ve süper güce sırtını yaslamadan kader belirleyici günleri geride bırakıp görkemli İslam inkılabını zaferle kavuşturdu. Hicri Şemsi 12 Behmen'den İslam inkılabı zaferinin günü olan 22 Behmen 1357'ye dek 10 günlük süre içerisinde yaşanan gelişmeler fesat dolu Pehlevi rejiminin köklerinin kazınmasına yol açtı. Biz bugünkü sohbetimizde Şafak'ta 10 gün isimli bu münasebetle ilgili İran tarihinde geçen Şafak'ta 10 gün münasebeti hakkında ve İslam İnkılabı'nın o günden bugüne kadar olan gelişimi ve ilerlemesi ve aynı zamanda getirileri hakkında İran milleti ve bölgemiz için bunları konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi her yıl biliyorsunuz İran'da görkemli bir şekilde İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü yürüyüşleri ve münasebetleri kutlanır. Ancak bu yılda korona pandemisi nedeniyle böyle bir yürüyüşleri artık görmeyeceğiz. Halk kendi arabalarıyla sokaklarda kutlama yapacaklar. Şimdi kısa bu girişten ve bilgiden yola çıkarak efendim İslam İnkılabı'nın biz bugünkü sohbetimizde getirileri hakkında konuşmak istiyoruz. İsterseniz sohbetimizin ilk bölümünde İran milleti ve İran'ın kendisi için olan bu getirileri konuşalım. Daha sonra sohbetimizin ikinci bölümünde bölgedeki etkileri ve aslında bölgede bıraktığı etkiyi konuşalım sizinle efendim.
Çok sağ olun. Düz böldünüz. Yani İslam İnkılabı, İran'ın İslam İnkılabı'ydı. Tabii ki ilk tesiri İran'daydı. İkincisi İslami İnkılabı'dı. Bu İslami sıfat İslam İnkılabı'dı. İslam'da ne tesiri oldu? Tabii ki bu İnkılab siyasi ve sosyal, içtimai ve medeni İnkılab olduğu için bölgede ve dünyada tesiri olup bunların her üç seviyede bunu analiz etmek olar ve tesirinden danışmak olar. İlk önce İran'a kaydak. İran'da tabii ki İran bölgenin en kadim, belki dünyanın en kadim devletlerindendir. Neçə min illik devlet burada en enesid ve tarihi var. Bu halk bölgede birinci ve dünyada nadir halklardandır ki ayrı yerden gelmeyipler. Bu bölgede yaşayan insanlardırlar. Tarihen, kadimen neçə min il tarihleri var. Ve hem de devletliği var. Yani dünyanın en büyük, en kadim emperyası İran emperyasıdır Haxamanişlər dövründə. Ve tabii ki bu büyük bir devlet ki hala da min il bundan qabaq yazılan demek olar şiirler, kitaplar, bugün uşaqlar məktəbdə de onu oxuyur, Çabazarda da Surud eləyib oxuyur. Məsələn, Rudəkinin şiirleri kimin, ya Firdosinin, ya başqalarının. Təbiidir ki, belə bir köhlü xalqın özünə layiq bir siyasi quruşu olmalıydı. Təəssüf ki, keçən yüzillərdə, yəni əsasən o vaxt ki, Avropalılar o qaranlıq dövrdən soğuşdular və özləri mədəniyyətə əl tapdılar. Mədəniyyətə yox, yenilicə əl tapdılar və bəzi yeni demək olar imkanlara, o cümlədən gəmitilərə filana şərqə onların yürüyüşündə. Təbiidir ki, bunlar şərq ölkələrinin hamısı olduğu kimi İranda da böyük təsirləri oldu və bu təsirlərin nəticəsində İran dövləti də xüsusən İngiltərənin təsiri altında oldu. Onlar hindi alandan sonra İran hindilə Avropanın və Rusiyanın arasında olduğu üçün İranın mərkəzi qüdrətini həməşə sülhə altına almaq istədi. Və ona görə biz görüyoruz ki, İslamdan sonra İranın ən ənəli və möhtəşəm hakimiyyəti, quruluşu qurulub İslam əsasında və o da Səfəvi dövründədir və bu ənənədə davam tapır Qacar dövründə. Bəli, heyf ki, Qacar dövründə biz görürük ki, o dövrdə İngiltərənin və Batının təsiri altında İranın siyasi quruluşu fasid olur, dövlət adamların alırlar başqa yerdə, yəni həm Osmanlıda, həm Rusiyada olduğu kimi İranda onların fitnə fəsadları nəticəsində İranda dövlət ənənəsi keçmiş, dövlət ənənəsi demək olar ki, əsərsiz olur və bunun nəticəsində İranda batıya bağlı bir şah rejimi, pəhləvi rejimi quruldu və bu pəhləvi rejimi keçən tarixə özünü arxalamaq iddiası eləsə də, vəli o istirdi İslamdan atlana və bəlkə 1500 il İslam tarixin, 1400 il İslam tarixin baxmayaraq, qaydirdi ondan əvvəllərə İran, İslamdan qabaq bir İrana. İslamdan qabaq İrana demək olar ki, mərdim üçün, insanlar üçün, yaşayanlar üçün bu İslamla millətlilik, İran, yəni İran ənənələr, milli ənənələrlə, dini ənənələr bir-birinə toxunub, bir-birləri ilə uyğunlaşıb. Və bu olmayanıdır. Və ona görə o rejimin ideolojisi, demək olar bəzi keçmiş uzun İslamdan qabaq tarixə dayandığı üçün millət onu qavramadı, başa düşmədi və ondan kənar gəlmədi və əslində bunu bilirdilər, Batı bilirdi, vəli bu millətçilici şərq millətlərinin ağzına saldı. İranda, Osmanlıda, Türkiyədə, Hində başqa yerdə olduğu kimi Ona göre demek olar ki bir halkla siyasi gururluk asasında bir bölük, bir demek olar ayrılık var idi. Ve Batı'ya bağlı bir sistem, bir rejim İran'da var idi. Bu rejimin demek olar Batı təsirində neçə dənə təsirləri var idi Şərqdə. Başka ölkələrdə olduğu kimi biri bu idi ki, əsasən İslamdan dediğim kimi istirdiler. İslamı nəzərdə saxlamayalar. Kimisi budur ki, Batını İranın gözündə çox nümunə və bir ideal formada göstərsinlər. Və təbiidir ki, bunun mədəni sahəsində də, kültür sahəsində də insanların həyatında təsiri var idi və bunların hamısı millətlə dövlətin bir ayrılığına səbəb olmuşdu. Və ona görə demək olar ki, İslam inqilabı İranda İrana olan təsirinin birincisi müstəqillikdir. İstiqlal. Yəni bu müstəqillik tam şəklində, tamam şəklində indi bu gün heç kim iddia edə bilməz ki, İran dövlətinə, İran dövlət adamlarına xarici bir dövlətin böyük ola, kiçik ola bir dövlətin bir azadsa da olsa bir təsiri var. Yəni İran dövlətinin dövlətçiliyi bu gün müstəqil bir dövlətdir. İran xalqının mənafeyi əsasında fikirləşdirici kimin təsmim tutur. İndi bu təsmim düz olar, yanlış olar başqa məsələ. Vəli bu müstəqil bir dövlətçilikdir. Bu tarixdə nümunəsi olmayan bir bu gün hətta bu günləri nümunəsi az tapılan bir müstəqillikdən söhbət gedir. Bu müstəqillik həm siyasi baxımdan müstəqillik idi və həm də kültür və mədəni sahədə. Yenə də kültür sahəsində qayıtdı insanın millətin öz mədəni öz mədəniyyətinə, öz tarixinə şişirtmə yox, millətin inancına təhqir yox və başqa yerdən gələn, Avropadan, Amerikadan gələn burada onların mədəniyyətini təbliğ etmək yox. Xalqın öz ənənəvi mədəniyyətinə demək olar bir qayıdış idi və bir müstəqillik idi. Və bu siyasi mədəni istiqlalın kənarında onun davamına da bir bu inqilab təkan verdi və bir zəmin yaratdı. O nə deməkdir? O bu deməkdir ki, İranda xüsusən Amerikanın Tehranda olan səfirliyi bilirsiniz ki, bölgədə casusluq mərkəzinin Amerikanın bölgədə casusluğunun mərkəzi Tehranıdır. Və Tehranda o səfirliyin demək olar da, İran tələbələri tərəfindən işğalından sonra oradan əşrar olan çıxan sənədlər göstərdi ki, oradan kimlər əsasən Amerikan nə işlər görür, xalqların əleyhinə nə totələr, nə fitnələr arı qurur və həm də İran xalqı içində fitnə fəsad sarmaq üçün, ayırmaq üçün İranda müxtəlif dillərdə danışan, müxtəlif inanclara malik olan, sahib olan insanları bir-biri ilə qarşı-qarşıya qorumaq üçün sünni ilə şiyəni, kürdü ilə türki, türk ilə farsı, fars ilə türkəmən ilə bəluç ilə başqaları ilə və bu fitnə fəsadın hamısı qayıdırdı Amerikanın orada səfirliyindən bunlar hamısı oradan idarə olunurdu, rəhbərlik olunurdu. Həm bu çıxdı, həm Amerika işləyən siyasətçilər çıxdı, masonlar çıxdı, başqa İran xalqı özlərin başqa cürə tanıdan siyasətçilər çıxdı və bu bahis oldu ki, insan İranda demək olar bura təmizləndi. Yenidən siyasət aləmi burada süpürüldü, təmizləndi və indiki siyasətçilərin hamısı demək olar İran İslam inqilabından sonra təmiz ailələrdən, təmiz demək olar ellərdən, tayfalardan çıxan düzgün insanlardılar. Və bu insanların demək olar siyasət aparırlar, bu siyasətdə səhv olar, iştibah olar, yanlış olar, başqa məsələdir. Vəli müstəqillik başqa məsələdir. Və bu həm kültür, həm mədəni İranda müstəqilliyin sayəsində bu burada olunan işlərin hamısı millət mənafeyi əsasında olduğu üçün biz görürük, baxmayaraq ki, keçən 40 ildə İran həməşə ambargoya məruz qalıb, həməşə siyasi və iqtisadi yaptırımlara, tədridə və təhrimə məruz qalıb. Amma bununla belə biz görürük ki, insan dünyada ən yüksək səviyyədə elm sahəsində rüşd eləyən İran olub. Və İranda bu günləri yeni elmlərin hamısında nüvədən tutmuş və başqa sahələrdə, bu gün İranda dava dərman 98% İranın daxilindədir. Başqa sahələrdə İranda ərəbələrin hamısı İranda qurulur. Təyyarələrə qədər, uçaqlara qədər, silahlara qədər, İran raketləri də ki, bəllidir, təmidir. Bu bütün sahələrdə, elmi sahələrin hamısında İranın həkimləri dünyada, davaları dünyada, başqa sahələrdə, yəni əlan indiki halda elə bu koronavirusa düzələn başdan sahəsində də nadir ölkələrdən biri də İrandır ki, ən yaxın zamanda bu istifadə olunacaq İranın öz başlanları.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü münasebetiyle ilgili sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Yarın sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde İran'da İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü etkinliklerinin koronavirüs pandemisi dolayısıyla mevcut şartlar dikkate alınarak düzenlenmeye başlaması, İslam Müşura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın İmam Hümeyni'nin İslam ve Müslümanların izzetini yeniden ihya ettiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanı Zekeriya El-Şami, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen güneydoğusunda Sakatri takım adalarında Siyonist rejimin faaliyetlerini örtbas etmeye yönelik girişimlerine dikkat çektiği açıklamada, bu rejimin Birleşik Arap Emirliği kılıfıyla Yemen'in doğal kaynaklarını sömürdüğünü belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanı Zekeriya El-Şami, San'a'da düzenlenen bir toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen kıta sahanlığı sınırlarına saldırıları ve Sakatri takım adalarında hasmane girişimleri konusunda ifşaatta bulundu. El-Şami açıklamasının devamında Siyonist rejimin Sakatri eyaletinde Birleşik Arap Emirlikleri kılıfında Yemen'in doğal kaynaklarını yağmalarken bölgenin coğrafi konumundan yararlandığını vurguladı. Yemen'in Sakatri takım adaları geçen Temmuz ayından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği altında olan Güney Geçiş Konseyi kontrolünde bulunmaktadır.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran İslam Cumhuriyeti ve 5 Kafkasya ülkesi arasında önemli bir konsorsiyum kurulacağını duyurması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin İran'ın bugün Bercam adı ile anılan nükleer anlaşmadan bağımsız olacak noktaya ulaştığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslami gazetesinde Irak'ta parlamenterin Türkiye'nin Sincar politikasına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Iraklı parlamenter Kasi Şebeki, Türkiye'nin bazı Iraklı işbirlikçi siyasi tarafların işbirliğiyle Sincar'ı işgal edebileceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin Sincar bölgesini işgal etme çabaları hakkında uyarıda bulunan Şebeki, Bağdat yönetiminden acilen harekete geçmesini istedi. El Malume kanalına konuşan Şebeki, Neynova eyaletinde bazı siyasi tarafların TSK'nın 2016 yılında bu eyalete girmesini ve Beşika'yı işgal etmesini kolaylaştırdığını hatırlatarak, Türkiye yönetimi şimdi de PKK teröristleriyle mücadele bahanesiyle Sincar ve Neynova Ovası'nı ele geçirmek istediğini kaydetti. Şebeki, Sincar'da federal güçlerin yokluğu ve bazı siyasi tarafların Türkiye ile işbirliği yapmasının Sincar'ın işgale uğramasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Hemşeri gazetesinde İran'ın biyoteknolojilere geliştirme merkezi sekreteri Mustafa Kane'nin İranlı bilim adamlarının koronavirüs aşısını üretme alanında çok güçlü olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Biyoteknolojileri Geliştirme Merkezi Sekreteri Mustafa Kane'i, İranlı bilim adamlarının koronavirüs aşısını üretme alanında çok güçlü olduklarını vurguladı. İranlı bilim adamlarının geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan Kane'i, bu bilim adamları gece gündüz en iyi yerli aşıyı üretmek üzere çaba harcadıklarını ve sonuçta en iyi kalitede aşıyı piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirtti. Kane'i İranlı bilim adamlarının koronavirüs aşısını üretme alanında çok güçlü olduklarını kaydederek, bu bakımdan vatandaşların asla kaygı duymamaları ve onlara en yüksek güvenlikte ve en yüksek standartlarda koronavirüs aşısı temin edebileceğinden emin olmaları gerektiğini vurguladı. Kane'i ayrıca İranlı firmalardan birinin Moderna firmasının ürettiği koronavirüs aşısında kullandığı teknolojiyi kullanarak bu aşıya benzer bir aşı üretmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması alanındaki rolünü ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti bölgede anahtar bir aktör olarak kolektif güvenlik ve barışın garanti alınması için iki taraflı veya çok taraflı mekanizmaların belirlenmesi ve hazırlanmasına hazır olduğunu açıklamış ve bu yolda da bölge ülkeleriyle mevcut sorunlar karşısında ve tehditlere karşı koruma yolları hususunda görüş tatilinde de bulunmayı ve işbirliği yapmayı vurgulamıştır.
İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönündeki aktörlüğü kolektif güvenlik ilkesine dayanmaktadır. Bu modele göre İran İslam Cumhuriyeti, yabancıların askeri varlığını gerektirmeyen ve onların müdahalelerine karşı çıkan çok taraflılık ve kolektif güvenliğin korunmasına vurgu yapılmıştır. Deneyimler de bölgenin güvenli olması halinde tüm bölge ülkelerinin bu güvenlikten yararlanabileceğini göstermiştir. Kapsamlı bir güvensizlik ise tüm bölge ülkeleri için tehlikeli olacağı kesindir.
Yabancıların bölgede güvenliği sağlamak için davet edilmesi ve bu yöndeki tatsız olaylar ve deneyimlerde tek taraflılığın yanlış bir politika olduğunu ve izlenen her ülke tarafından da büyük masraflara mal olduğunu göstermiştir. İran İslam Cumhuriyeti ise bölge ülkelerinin ortak güvenlik projelerine katılımını ve bu projelerde işbirliği yapmasını istemiştir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Hürmüz kapsamlı barış planını önerdi. Bu plan kolektif güvenliğe dayanmaktadır.
İranistan Cumhuriyeti Hürmüz Barış Planı'nı önererek bölge ülkelerini kolektif güvenliğin korunması doğrultusunda işbirliği yapmaya davet etti. Bu yaklaşım İranistan Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı güvenliği ve istikrarını komşu ve dünya ülkelerin güvenliği ve istikrarı göstergesi olarak gördüğünü gösteriyor. Buna esasen düşmanların tacizci girişimlerini ve de bölgesel istikrar ve güveni yok etme ve sabote etmek isteyenlere karşı bu ilkeye dayalı olarak tepki göstermek istiyor.
Amerika ön ayaklı ile yalan dolan içi boş koalisyonların kurulması hem de bölgede gemiciliğin ve denizciliğin güvenliğinin korunması bahanesiyle oluşturulan koalisyonlar tehlike dolu bir girişim olup bölgesel güvenliği ve barışı tehlike altına sokan bir durumdur. Piyasalar bu alanda farklı hedef peşindedir. Bu hedefler ise güvenlik, siyaset ve ekonomi açısından düşündürücüdür. Güvenlik açısından Amerika, İranofobi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskıları bölge dışı koalisyon kurarak gerçekleştirmek istemektedir. Bu koalisyonu oluşturma süreciyle Amerika, İran'ın bölge ülkeleri ve komşuları ile işbirliklerine güvensizliğe ve güven yokluğuna sürüklemek istiyor.
Amerika'nın bu doğrultudaki ekonomik hedefi ise Arap ülkelerine silah satıp bu karlı silah sanayisinden büyük paralar elde etmektir. Amerika bunu sözde ihraç ettiği güvenlik kılıfı altında yapmaktadır. Amerika özellikle de son 10 yılda İranofobi duygularını kabartmak suretiyle milyarlarca dolar kadar silahı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmış ve Fars Körfezi çevresi ülkeler arasında gerilim ve tefrika oluşturarak kendi gayrimeşru çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmıştır. Maalesef kimi bölgesel aktörler de riyakarca siyasetleri ve terörizmi destekleyici politikaları ile bölgede güvensizliği, istikrarsızlığı, savaşı ve radikalizmi körüklemiştir.
İranlı siyasi meseleler uzmanı ve eski diplomat Kasım Muhibbali ise Siyonist gerici Arap koalisyonunun İran karşıtı özellikleri hususunda şöyle bir açıklamada bulundu. Siyonist rejim İsrail, Suudi Arabistan ve Mike Pompeo gibi kimi Trump hükümeti unsurları da bölgede yeni kriz, gerilim ve çatışmalar çıkarmak istiyorlar. Amerika'nın son 10 yıllardaki yanlış müdahaleleri yüzündendir ki, Donald Trump, Amerika'nın bölgede 7 trilyon dolar harcadığını ancak bir sonucu da varamadığını söylemiştir.
11 Eylül olayının ardından Amerika'nın bölgedeki müdahaleci varlığı artmıştır. Amerikan Afganistan, Irak ve Suriye'deki varlığı El-Kaide ve IŞİD gibi diğer terör örgütlerinin varlığına ve gelişmesine yol açmıştır. Amerika terörizm ile mücadele ettiğini iddia ediyor. Halbuki girişimlerinin sonucu hep bölge ve dünyada terörizm ve güvensizliği körüklemiştir. Gerçekten Amerikalılar bölgede güvenliği sağlamak bahanesiyle giriştikleri her durumda pratik de bölge milletlerinin durumunun kötüleşmesine yol açmışlardır.
Günümüzde uluslararası toplum Amerikan hükümetlerinin, siyasetlerinin bölge ülkelerini istikrarsızlaştırma yönündeki etkilerini çok iyi bilmektedirler. Filistin, Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen'in mevcut durumu Amerika'nın son yıllardaki siyasetlerinin sonucu olarak değerlendirilebilir. Amerika'nın Fars Körfezi bölgesindeki müdahaleci varlığı da bu doğrultuda değerlendirilmelidir.
Amerika'nın bu varlığının 3 eksen çerçevesinde ele almak mümkün. İlk olarak İran İslam Cumhuriyeti'nden yanlış bir görüntü çizip İran'ın bölgede istikrarı bozan bir unsur olarak gösterilmesidir. İkinci olarak bölgenin güvenliğinin bozulması ve İran karşıtı bölgesel koalisyonların oluşturulması ile İran'a karşı yaptırımların şiddetlendirilmesidir. Üçüncü hedef ise İran çevresinde güvenlik sorunları ve zorlukları çıkarmaktır. Kimi bölgesel aktörler de Amerika'nın hedefleri doğrultusunda tüm bölgesel gelişmelere rağmen bölgesel uzaklaşmaya yol açan politikalarına devam etmektedirler.
Gerçekte Amerika'nın bölgede güvenlik oluşturmak ve kriz yaratmaktan amacı bölge ülkelerinin güvenlik işbirliklerinin önermesi ve bölge ülkelerini Amerika'nın askeri varlığına bağımlı hale getirmesidir. Aslında İngilizler de Amerika'dan önce bu yönteme başvurmuş ve tefrika oluşturarak bölge milletlerinin servetini de yağmalamışlardır. Şimdi ise Amerikalılar bölgeyi güvensizleştirip İran'ı tehdit göstererek benzer bir oyun başlatmak istemişlerdir. Amerika bu oyun üzerinden kendini Fars Körfezi bölgesi ve Hürmüz Boğazı savunucusu olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki İran İslam Cumhuriyeti komşuları ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Zaten bu ilkeye dayalı olarak dış siyasetini yürütüyor. Bu önceliği çerçevesinde İran çok taraflılığı güçlendirmek ve dengeli bölgesel gelişmeyi de desteklemek istiyor.
İran İslam Cumhuriyeti tekfirci terörizm karşısında güçlü ve sağlam bir siper ve set olarak Suriye ve Irak'ta da nasıl etkili olduğunu gösterdi. Ve terörizmin bu bölgeden dünyanın diğer noktalarına sızmasını ve yayılmasını engellemiş oldu. Böylece bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasındaki rolünün ne kadar takdire şayan olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca Yemen'e saldırıların başlamasından itibaren İran, Yemenliler arasındaki görüşmeleri ve diyalogları önererek yabancı güçlerin müdahalelerinin durdurulmasını istedi ve hep bu sürecin aksaması ve gecikmesinin daha fazla can ve mali zararlara mal olacağını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman bölgede veya bölge dışında savaşı başlatan taraf olmadı, ancak tehdit veya tacize uğraması halinde şiddetli ve sağlam bir şekilde kendini savunacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin savaş, terörizm ve deniz alanındaki güvensizlikler dahil tehditler ve zorluklara karşı sözde ve uygulamadaki siyaseti caydırıcılık ve tehditleri savmaya dayalı olmuştur. Bu çerçevede ülkenin sınırlarında tüm tehditlerin uzak tutulmasına vurgu yapılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti komşu ülkelerin istikrarı ve güvenliğinin dünyanın güvenliği ve istikrarı olduğunu, bölgesel gelişme ve güvenliğin sağlanmasının komşuların kolektif işbirliği ve koordinasyonuna bağlı olduğunu düşünüyor.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın zaferinin yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitleriyle tanışmış olursunuz.
Bugünkü sohbetimizde yine geçen bölümlerde başladığımız Huzistan eyaletine yaptığımız seyahatimize devam etmek ve bu eyaletin önemli ilçelerinden biri olan İran'ın çağdaş tarihinde önemli bir yere bulunan Hürremşehir ilçesine uğramak istiyoruz.
Evet, burası Hürremşehir'dir. Saddam rejiminin dayattığı savaşın başında işgale uğrayan fakat direniş, şehadet ve zafer simgesi haline gelen Hürremşehir'dir. Burası yüksek hurma ağaçların boy gösterdiği kenttir. Eğer kentin sokakları, caddelerinin dili olsaydı, Hürremşehirli gençlerin saldırgan Baz ordusu ile göğüs göğüse çarpışmalarını anlatırdı. Hürremşehir, Baz rejiminin küresel istikbarın destekleriyle İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşta ağır hasara uğradı. Ancak buna karşın İran evlatları bu vatanın her karışını kurtarma uğruna şehit düştüler ve sonunda ve 19 ay süren işgalin ardından İranlı cesur gençler ve mücahitler askeri tarihte kayda değer büyük bir harekatla Hürremşehri Baz ordusunun kirli varlığından temizleyerek kurtardılar.
Hürremşehir başkent Tahran'dan 994 km uzakta Huzistan eyaletinin güneybatısının ucunda Karun ve Ermend ırmaklarının kesiştiği Ekvador çizgisine yakın bir noktada yer alıyor. Hürremşehir ilçesi kuzeyden Ahvaz ilçesi, doğudan Şadegan ilçesi, güneyden Abadan ilçesi ve Fars Körfezi ve batıdan da Irak'la komşudur. Hürremşehir'in deniz seviyesinden rakımı 3 metre ve iklimi de Suudi Arabistan çölü ve Irak'a yakınlığı yüzünden bu ülkelerden esen sıcak ve kuru rüzgarların etkisi altındadır. Hürremşehir'de nispi nem oranı Ermend Irmağı ve Fars Körfezi'nin yakınlığı yüzünden yıl boyunca yüksektir. Hürremşehir ilçesinin en önemli tarım ürünleri hurma ve narenciyedir. Yörede besicilik de oldukça yaygın bir meslektir ve süt ürünleri, deri ve yün de bazı ürünleri arasında yer alıyor.
Hürremşehir ilçesinin bazı köylerinde aba, kilim ve hasır dokumacılığı yaygın uğraşlardır. Yine yöre halkı ve özellikle köylerde yaşayan insanların ana dili Arapçadır. Gerçi bu bölgede yaşayan Arap kökenli vatandaşlar ana dilinden başka Farsça da konuşur. Hürremşehir yöresinin tarihi alanlarına cam ve çanak ve el sanatları ürünlerinin ihracatı gerçekleşen Selk Limanı'na işaret etmek mümkün. Hürremşehir'in eski ve yeni köprüleri, tekne limanı, balık pazarı, Kızılay binası, Filiye Köşkü ve kentin diriliş simgesi olan Ulu Cami'yi görmeye değer önemli mekanlardan bazılarıdır.
İlçenin aynı adı taşıyan merkezi Hürremşehir Liman Kenti, Huzisan İyaleti'nin merkezi Ahvaz kentine 128 kilometre uzaklığında yer alıyor. Karun Irmağı ise bu kentin tam ortasından geçerek kente doğu ve batı olmak üzere ikiye böldükten sonra Ervend Irmağı ile birleşiyor. Yine kente 400 metreye kadar uzanan hurma ağaçları zinciri kentin içinde uzanıyor. Hürremşehir Kameri 12. yüzyılda küçük bir köydü ancak 13. yüzyılda önemli bir limana dönüştü. Hürremşehir Liman Kenti kurulduğu günden itibaren stratejik önemi yüzünden ecnebi güçlerin de ilgi odağındaydı ve birkaç kez söz konusu güçlerce işgale uğradı fakat daha sonra da kurtarıldı. İngilizler 1875 yılında, Osmanlı 1883 yılında ve Irak'ın Bağız rejimi ise 1980 yılında Hürremşehir Liman Kenti'ni işgal ettiler.
Aslında Hürremşehir oldukça inişli çıkışlı bir tarihi geride bıraktı. Nitekim bu da başlı başına bu liman kentin coğrafi ve stratejik açılardan önemini gösteriyor. Öte yandan 19. yüzyılda Hürremşehir'in yakınlarında petrol yatakları bulunması ve ardından Abadan'da Batı Asya bölgesinin en büyük rafineri inşa edilmesi Hürremşehir liman kentinin önemini ikiye katlayarak kentin daha da imarlı hale gelmesine katkı sağladı. O günlerde birçok yerli ve yabancı firma Hürremşehir'de ofis açtı. Hürremşehir'in ilk büyük iskelesi Hicri Şemsi 1308'de yani yaklaşık 91 yıl önce devasa bir yük gemisinin yanaşmasıyla hizmete girdi. Daha sonra Ervend Irmağı'nın kıyısında 6 büyük iskele daha inşa edildi. Bu liman kenti 2. Dünya Savaşı'nda müttefik güçlerin zaferinde önemli rol ifa etti.
Saddam rejimi İran'dan 8 yıllık savaşı dayatmadan önce Hürremşehir liman kenti, coğrafi ve ticari konumu ve açık denizlere açılması yüzünden büyük bir hazine misaliydi. Nitekim kentte faaliyet yürüten çok sayıda yerli ve yabancı ticaret firması ve yine bazı büyük denizcilik firmalarından vardı, Hürremşehir liman kentine uluslararası bir liman görünümünü kazandırmıştı ve kentte yaşayan insanlar Arapça ve Farsça'dan başka bazı yabancı dilleri konuşabiliyordu. Ancak Saddam'ın dayattığı savaş bu güzel liman kentine büyük zarar verdi ve Huzistan eyaletinin kentlerinin gelini olarak lakaplandırılan bu kentin görüntüsünü tamamen değiştirdi. Gerçi Hürremşehir halkı ve cesur evlatları yok denecek kadar imkanları ile son nefeslerine kadar düşmanla çarpışarak kenti savunma uğruna nice büyük fedakarlıklara ve hamasetlere ama aynı zamanda mazlumane ve üzücü kahramanlıklara imza attılar ve tabiri caizse parlak ve onurlu bir sayfayı daha İran tarihine eklediler.
Saddam rejimi İran topraklarına saldırdığı sırada küresel güçlerin sınırsız desteklerinden yararlanıyordu. Bas ordusu dişine kadar en ileri teknoloji silahlarla donatılmış ve uzaydaki uydular İranlı güçlerin en ufak hareketini Saddam ordusuna bildiriyordu. Bu yüzden ve küresel istikbarın askeri hesaplarına göre Hürremşehir'i kurtarmak pratikte imkansız gibi duruyordu. Öyle ki Saddam önemli bir iddiada bulunarak eğer İranlı güçler Hürremşehri geri alabilse Basra'nın anahtarını da onlara teslim edeceğini söylemişti.
Ancak Saddam ve küresel istihbarın tüm bu hesaplarına rağmen İran ordusu ve cesur gençleri büyük bir fedakarlıkla ve oldukça karmaşık ve büyük bir askeri harekat düzenleyerek Bas ordusunu bozguna uğrattılar ve tarihte kayda geçen bu harekatla dünyanın şaşkın bakışları önünde Hürremşehri kuşatarak 24 Haziran 1982'de kurtardılar. Hürremşehir kentinin kurtuluş haberi İran radyosundan açıklanması o ana kadar bu zaferi bekleyen İran milletini büyük mutluluğa boğdu. Şimdi Hürremşehir kenti tamamen yeniden inşa edildi ve tarihi sellerine bir de savaş müzesi eklendi. Kahraman Hürremşehir halkı şimdi de bu ilçenin ekonomisini ve ticaretini canlandırmakla uğraşıyor ve bu uğurda başarılı oldukları da anlaşılıyor.
Değerli dostlar, Hürremşehir kentini gezdikten sonra bugünkü seyahatimizin ikinci bölümünde de bize eşlik etmenizi umuyoruz. Zira sizi Huzestan eyaletinin güneyinde yer alan uluslararası Şadegan Gölü'ne götüreceğiz. Bilim adamları göletleri yer kürenin akciğerine benzeterek birçok canlının hayatı ve bekasının bu bölgelere bağlı olduğunu belirtiyor. İnsan nasıl hayatını sürdürebilmek için kan damarları ve akciğere ihtiyaç duyuyorsa, ırmaklar ve göletler de yer küremizin damarları ve akciğerleri konumundadır ve varlığı canlıların bekası için gereklidir.
296 bin hektarlık bir alanı olan Uluslararası Şadegan Göleti bu göletlerden biridir. Şadegan Göleti'nin yüzeyi çeşitli bitkilerle kaplıdır ve bu yüzden Kanada, Sibirya ve Avrupa'nın kuzeyinden yüz binlerce göçmen kuş sonbaharda bu gölete akın eder. Gölette ayrıca tatlı ve tuzlu su balıklarının yanı sıra kültür balıkları da vardır ve flamingoları, leylekleri, yaban kaz ve ördekleri ve pelikanları ağırlar. Göletin çevresinde yaban kedisi ya da diğer adı ile başak, domuz, çakal ve tilki gibi memeli hayvanlar da barınır.
Uluslararası Şadegan Göleti, mermer ördek adı verilen ördek türünün tek barınağı ve ürediği yerdir. Yine bu bölgede bazı ender kuşların barındığı bilinmektedir. Özetle, Uluslararası Şadegan Göleti, soyu tükenme riski altında bulunan çeşitli bitkileri ve canlıları barındıran bir gölettir. Gölet aynı zamanda çevresinde besicilikle uğraşan 100 kadar köyün tarım suyunu ve besledikleri hayvanların yemini temin ediyor. Şadegan Göleti uluslararası düzeyde önem arz eden ve uluslararası yaban yaşamın önemli alanlarından biri olarak çok nadide hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, sağlıcakla kalın.
cismi ve ruhi sağlığa kavuşmak her zaman insanların arzu ettiği bir şey olmuştur. Nitekim insanların bilimsel çabalarının büyük bir bölümü ve doğanın sırlarını çözme merakının sebebi de türlü hastalıkları yok etmek ve beşeriyeti sağlık ve huzurlu bir yaşam sunmak gibi önemli bir amacın üzerinde odaklanmıştır. Öte yandan İslam dininin önde gelen büyükleri de basit ama uygulamalı ve önemli mesajları ile insanlara bu amaca ulaşmak için yardımcı olmuştur. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ey Ali, yemeğini tuzla başla ve tuzla bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacameti de bedenin sağlığına ve aklın takviye olmasına vesile olduğunu buyurur. İmam Rıza aleyhisselam ise şöyle buyuruyor: "Kim kış mevsiminde grip olmak istemiyorsa her gün 3 lokma mumlu bal yesin." İmam Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: "Müslüman ne zaman zayıf düşerse eti sütle birlikte tüketsin. Çünkü Allahu Teala bu iki besinde güç yerleştirmiştir."
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.